Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 44.
İngiliz denetim subayı Albay Rawlinson'ın dediği gibi Karabekir birinci sınıf bir subay ve son derece yetenekli bir komutandı. Dipnot Rawlinson, sayfa 180-181. Mustafa Kemal'i eleştirmekten çekinmiyor ama sonunda onun kararlılığına boyun eğiyordu. Üstelik Mustafa Kemal ondan biraz daha kıdemliydi. Daha etkileyici bir savaş sicili vardı ve politikayı çok daha kolay kavruyordu. En önemli nokta ise özgüveniydi. Umarsızlık hissi geçiyordu. Kazım Karabekir Milli Hareket'in liderliğinin ortaklaşa olmasını isterken Mustafa Kemal kendini en üst düzeydeki önder olarak görmeye başlamıştı. 1927'deki nutkunda, "Efendiler, tarih itiraz edilemez bir şekilde ispatlamıştır ki, büyük davalarda başarı için sarsılmaz bir kabiliyet ve kudrete sahip bir önderin varlığı şarttır," diyecekti. Dipnot, Nutuk, sayfa 47. Lider nihai amaçlarını kendisine saklıyordu. Mustafa Kemal 1927'de monarşinin ulusal iradenin en büyük düşmanı olacağını daha o zamanlar görmüş olduğunu söyledi. Fakat sonucu ya da başka bir deyişle cumhuriyet yönetiminin kaçınılmazlığını önceden açıklamak, bu fikri kendi geleneklerine, zihinsel yeteneklerine ve düşünce biçimlerine aykırı bulacak insanları korkutacaktı. Bağımsızlık mücadelesi süresince bütünlüğü koruyabilmek için Mustafa Kemal, milletin vicdanında ve geleceğinde hissettiği büyük gelişme kabiliyetini bir milli sır gibi saklamak zorunda kalacaktı. Dipnot adı geçen eser sayfa 11. Eski vali Mazhar Müfit Kansu ise anılarında Erzurum'da tanıştığı Mustafa Kemal'in gizli tasarılarını kendisiyle paylaşmasına izin verdiğini açıklayacaktı. Anlattığına göre 7-8 Temmuz gecesi yaptıkları uzun bir görüşme sırasında Mustafa Kemal, Cumhuriyet'in ilanı, hanedana uygun bir muamele, kadınların İslami giyim biçiminin kaldırılması, erkeklerin fes giymesinin yasaklanması ve Latin alfabesinin tanıtılması olarak özetlenebilecek uzun vadeli 5 tasarısını Mazhar Müfit'in not almasına izin vermişti. Dipnot, Kansu, Cilt 1, sayfa 131. Mustafa Kemal'in bu tasarıları benimsediği kuşkusuzdur ama herhalde Mazhar Müfit'in anlattığı kadar ayrıntılı olarak açıklamamıştır. O tarihte Erzurum'da bulunan İngiliz denetim subayı Yarbay Rawlinson, rüzgarın hangi yöne doğru esmekte olduğunu fark edip, Türk milliyetçilerinin gelecekte büyük bir İslam Cumhuriyeti kurma olasılığı bulunduğunu Londra'ya bildirmişti. Dipnot Rawlinson, sayfa 251, son yel, sayfa 29. Rawlinson 1923 yılında Mustafa Kemal ün kazandıktan sonra yayınladığı yazıda birkaç yıl önce tanıştığı komutanın çarpıcı kişiliğini, güçlü karakterini, vatanseverliğini, yeteneklerini ve bilgisinin genişliğini övecekti. Dipnot Rawlinson sayfa 188-189. Bu övgüler belki biraz sonradan anlama olarak yorumlanabilir ama Rawlinson'ın tip olarak Asyalı'dan çok Avrupalı'ya benzeyen, sarı saçlı, mavi gözlü, görünüm olarak Türk'ten çok Tötonları andıran bu büyük Türk'ten etkilendiği açıkça belliydi. Ama 1919 Temmuz'unda Erzurum'da önemli olan nokta Töton görünümü değil, kararlı ve akıllı bir politikaydı. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri delegelerinin kente ulaşmaları gecikince, kongrenin 1908 yılında meşruti hükümete yeniden dönüşün tarihi olan 23 Temmuz'a ertelenmesine karar verildi. Bu durum yapılacak kongrenin demokratik karakterini de vurguluyordu. Ama demokratlara en doğru önderi seçmeleri için yol gösterilmesi gerekliydi. Kazım Karabekir, Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin iki üyesinin istifa ettirerek Rauf Orbay ile Mustafa Kemal'in tam üye olarak kongreye katılmalarını sağladı. Bunun ardından Mustafa Kemal Hazırlık Komitesi'nin yani Heyet-i Faale başkanı seçildi. Dipnot, Goloğlu, Cilt 1, sayfa 65-68. Kongre başkanlığına giden yolda ilk adım böylece atılmış oldu. Tam bu noktada karşıt görüşler ortaya çıkmaya başladı. Bu kongre Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti ile merkezi Erzurum olan Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti'nin ortak toplantısı olacaktı. Fakat Trabzon delegelerinden Ömer Fevzi bir ordu komutanının başkanlığa seçilmesinin yurt dışında olumsuz izlenimler yaratacağını öne sürdü. Karabekir Trabzon delegelerini, biri Trabzon, diğeri ise Erzurum Cemiyeti'nden iki başkan yardımcısı ile birlikte Mustafa Kemal'i başkan olarak kabul etmeleri için ikna etti. Dipnot adı geçen eser sayfa 68-69 ve 81. Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919 sabahı saat 11'de eski bir Ermeni okulu olan tek katlı binada açıldı. Kazım Karabekir ile birlikte toplantıya gelen Mustafa Kemal istifa etmiş olmasına karşın askeri üniformasını giyip hünkâr yaveri olduğunu gösteren kordonunu takmıştı. Trabzon delegelerinden bir müftü Arapça dualar okudu, kurbanlar kesildi. Daha sonra Kazım Karabekir ve diğer görevli subaylar binadan ayrılıp, aralarında Mustafa Kemal ile Rauf Orbay'ın da bulunduğu 56 delegeyi görüşmeler için yalnız bıraktılar. Bu kongre Mustafa Kemal'in siyasal demokrasi ile ilk tanışmasıydı. Delegeler gerçek taşralı milliyetçi örgütlerden gelmişlerdi ve düşüncelerini açıklamakta ısrarlıydılar. Toplantı açılır açılmaz Ömer Fevzi başkanlık seçiminin ertesi güne bırakılmasını önerdi. Önerisi reddedildi ve gizli yapılan oylamada büyük bir çoğunlukla Mustafa Kemal başkan seçildi. Dipnot. Adı geçen eser sayfa 81. Bir anlatıma göre çoğunluk 56'da 38 idi, başka bir anlatıma göre ise 48 idi. Delegelere teşekkür eden Mustafa Kemal, Osmanlı belagatinin bütün olanaklarını kullanarak ülkenin bölünmekte olduğunu, İstanbul hükümetinin güçsüzlüğünü, itilaf devletleriyle onların kandırdığı insanların entrikalarını anlattı. Yalnızca Anadolu'da dış etkilerden uzakta ülkenin kaderini elinde tutabilecek ulusal bir yönetimin kurulabileceğini açıkladı. Alternatif bir ulusal hükümet kurulması yönündeki açık çağrının ardından milletin ve yüce saltanat ve hilafet kurumlarının güvenliği için dualar okundu. Dipnot ASD 1 sayfa 15. Bundan sonra padişaha sadakatlerini bildiren bir telgraf çekildi. Kongrenin ikinci gününde Mustafa Kemal yerini alırken başka bir Trabzon delegesi başkanın askeri üniforma içinde olmasına, bu giysilerin sivil bir toplantıyı baskı altına almak olarak yorumlanabileceğini ileri sürerek karşı çıktı. Mustafa Kemal sivil giysisi olmadığını söyleyerek özür diledi. Ama kongrenin bir sonraki oturumunda aynı hatayı tekrarlamayarak Erzurum valisinden redingotunu ödünç aldı. Dipnot Goloğlu cilt 1 sayfa 83-86. Kongrenin açılmasıyla birlikte İstanbul hükümetinden daha ciddi bir itiraz yükselmişti. Kendini parlamento yerine koyan bir kongrenin anayasaya karşı geldiği öne sürülüyordu. Bu nedenle derhal sona erdirilmeli ve Mustafa Kemal ile arkadaşları tutuklanıp İstanbul'a gönderilmeliydi. Mustafa Kemal'in önerisiyle kongrenin hazırlayıp padişaha, hükümete, askeri ve sivil otoritelere gönderdiği genelge suçlamaları reddediyor, saraya bağlılığını açıklıyor ve anayasaya uygun yeni bir parlamentonun seçilmesini istiyordu. Dipnot adı geçen eser sayfa 87-88. Bundan sonra yayınlanacak bildirinin içeriği ve tüzük maddeleri tartışmaya açıldı. Mustafa Kemal başkanlığındaki komite tarafından hazırlanmış olan bildiri taslağı şimdi delegelerin dikkatli tetkikine sunulmuştu. Muhafazakarlar çağdaşlığın din karşıtı bir akım olduğunu ileri sürerek asri yani modern ve insani ideallere saygı gösterilmesinden söz eden maddeye karşı çıktılar. Genç delegeler bu itirazlara karşı çıktı ve çağdaşlık görüşü gerek bu bildiride gerekse buna dayanan daha sonraki açıklamalarda yer aldı. Dipnot adı geçen eser sayfa 89. Kongrenin bir amacı Karadeniz sahilinde ve Doğu Anadolu'da kurulmuş olan milliyetçi örgütleri birleştirmekti. Ama yeni bir kuruluş olan Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin oluşturulmasıyla ilgili maddelerin hazırlanması kolay olmadı. Önce Rauf Orbay'ın şube başkanlıklarına valilerin getirilmesi önerisi reddedildi. Daha önemli anlaşmazlıklar cemiyet adına hareket edecek olan kalıcı bir heyet-i temsiliyenin oluşturulması sırasında çıktı. Trabzon delegeleri kararları bu kadar küçük bir grubun almasına karşıydı ama yapılan itiraz oy çokluğuyla reddedildi. Dipnot adı geçen eser sayfa 91. Bundan sonra sıra komite üyelerinin seçimine geldi. Bu kurumu gelecekteki hükümetin çekirdeği olarak gören Mustafa Kemal bunun başına geçmekte kararlıydı ama en yakın arkadaşlarının bile bazı kuşkuları vardı. 5 Ağustos'ta 5 arkadaşıyla toplantı yapıp heyet-i temsiliyeye üye olması konusundaki düşüncelerini yazmalarını istedi. İkisi ondan yana, üçü karşıydı. Kağıtları okuyup cebine koyan Mustafa Kemal, komiteye katılma kararında olduğunu açıkladı ve seçilmesini istediği diğer 8 üyenin isimlerini verdi. Hiçbir itiraz olmadı. Dipnot adı geçen eser sayfa 103-104. 7 Ağustos'ta kongre son kez toplandı ve heyet-i temsiliye üyeleri Mustafa Kemal'in önerdiği biçimde onaylandı. Delegelere ulusal bir kongrenin 2 hafta sonra Sivas'ta düzenleneceği bildirildi. Yürütme yetkisinin o kongrede 3 kişiyle temsil edilmesine ve Erzurum Kongresi kararları onaylandığı takdirde Şarki Anadolu Örgütü'nü Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında tüm ülkeyi kapsayan bir cemiyet biçiminde birleştirme yetkisine sahip olmalarına karar verildi. Başka bir değişiklik yapmayacaklardı. Dipnot adı geçen eser sayfa 182. aynı gün kongre bildirisini yayınladı. Doğu bölgelerinin Osmanlı Devleti'nin ayrılmaz bütünlüğü içinde olduğu açıklanıyor. 30 Ekim 1918'de mütareke imzalandığı zaman Osmanlıların yönetimi altında bulunan bütün topraklar içinde aynı ilke savunuluyordu. Kuvayi Milliye'nin her tarafta açıkça hareket etmesi ilkesini destekleyen, toprakların savunulması için ulusal iradenin egemen kılınması gerektiğini öne süren, bölgesel olmaktan çok ulusal bir belgeydi. Parlamentonun derhal toplantıya çağrılmasını isterken, Osmanlı topraklarında gözü olmayan herhangi bir ülkeden gelecek teknik ve ekonomik yardımlara kucak açacağını bildiriyor ve Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin siyaset dışı bir kurum olduğunu açıklayıp bütün Müslümanların doğal üye sayıldıklarını belirtiyordu. Dipnot, metin için adı geçen eser sayfa 201-203. Bu Türkiye'nin bağımsızlık ilanının ilk biçimiydi ve Mustafa Kemal'in imzasını taşıyordu. Daha sonra iki kez düzeltildi ama ilkeleri hiç değiştirilmedi. Ayrıca bu ilkelere ulaşmanın yolunu da gösteriyordu. İtilaf devletlerinden gelecek herhangi bir işgal ya da müdahalenin Rum ve Ermeni ayrılıkçılara destek olarak kabul edileceğini ve tüm Müslümanların birleşik direnişiyle karşıya durulacağını gerçekçi bir biçimde anlatıyordu. Dahası eğer Osmanlı hükümeti doğu bölgelerini terk ya da ihmal ederse bölgeyi savunmak için bölgesel bir hükümet kurulacak ve yürürlükte olan Osmanlı yasaları uyarınca yönetilecekti. Eğer o tarihte bir kongre toplantısı yoksa heyet-i temsiliye geçici hükümetin görevini yüklenecekti. Dipnot adı geçen eser sayfa 187-189. 24 Ağustos'ta Mustafa Kemal dernekler yasası uyarınca Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin tüzüğünü ve yönetim kurulu yani heyeti temsiliye üyelerini Erzurum valisine sundu. Dipnot Nutuk Vesikalar 643. Komitenin 9 üyesinden aralarında 2 Trabzon delegesinin de bulunduğu 3 üye bundan sonraki işlemlere hiç katılmadılar. Dipnot Nutuk sayfa 45. Başlarında Mustafa Kemal olmak üzere 5 üye 9 Ağustos tarihinde Kazım Karabekir'e kendisini heyeti temsiliyeye üye yaptıklarını bildirdiler. Dipnot, Karabekir İstiklal Harbimiz, sayfa 106. Kurallara göre görevde bulunan bir subay olarak Karabekir ancak danışman üye yapılabilirdi. Goloğlu, cilt 1, sayfa 105. Mustafa Kemal bu yazıyı yalnızca üye sıfatıyla imzaladı. Kurallara göre belirli bir aşamada resmi olarak komitenin başkanı seçilmiş olduğu varsayılmaktadır. Ama bu unvanını yazışmalarda kullanmayıp heyeti temsiliye adına diyerek imzalamıştır. Dipnot Nutuk Vesikalar 646. 1927'deki Nutuk'ta ise aralarında Kürt Mutki aşiretinin reisiyle Erzincanlı bir Nakşibendi Şeyhi gibi zavallı insanların bulunduğu bir komiteden hiçbir şey beklenemeyeceğini söylemişti. Dipnot Nutuk, sayfa 47-48. Aslında Mustafa Kemal heyeti temsiliyeyi de tıpkı temsil ettiği cemiyeti gibi kendi aracı olarak görüyordu. Yine de her ikisi de Kafkas kökenli olan Rauf Orba ile Beyrut eski valisi Bekir Sami'nin, Kundu, kendilerine özgü fikirleri vardı. Üstelik Bekir Sami kongreye katılmadığı halde üyeliğe seçilmişti. Erzurum Kongresi kapanırken Anadolu'daki askeri birimler İttihat ve Terakki'nin İstanbul'da kurduğu Karakol adlı gizli örgütten genelge almaya başladılar. Bu girişim Mustafa Kemal'i tedirgin etti. Karakol'un önderi Kara Vasıf'ı sadık bir Türk milliyetçisi olarak tanıyordu. Ama kendi stratejisini kendi liderliği altında açık bir milli direniş hareketi yaratma fikrine dayandırmıştı. Gerçi milliyetçilerin hepsi değilse bile çoğu İttihat ve Terakki ile bağlantılıydı. Ve bu parti Büyük Savaş'ta Osmanlı Devleti'ni yenilgiye sürüklediği için kamuoyu tarafından pek tutulmuyordu. Osmanlı toplumunun üst düzeylerinde uzun süredir İttihat ve Terakki ile çekişme içinde olan Hürriyet ve İtilaf Fırkası bir hayli destek buluyordu. Milliyetçi hareketin başarılı olması, Türkiye'deki Müslümanların çoğunluğunun birleştirilebilmesine bağlıydı. Bireysel olarak İttihat ve Terakki üyeleri emirlerini Mustafa Kemal'den aldıkları sürece kabul ediliyorlardı. Ama onların örgütlü bir grup olarak hareket etmelerine izin verilmeyecekti. Mustafa Kemal bir halk devrimcisi değildi. Osmanlı Devleti'nin yerleşik kurumları içinden gelmiş bir isyancıydı. Yaşanan kaostan bir düzen yaratmak istiyordu. Ne var ki kendi adlarına çalışan komplocular bu işi zorlaştırıyor ve Mustafa Kemal'in dayanmak zorunda olduğu komutanları ürkütüyorlardı. Dipnot, adı geçen eser sayfa 49-50. Kansu cilt 1 sayfa 139-141. Karakol örgütünün Anadolu'ya yayılması önlendi ama örgüt başkentteki yeraltı milliyetçi kuruluşlarının en önemlisi olarak faaliyetlerini sürdürdü. Dipnot, Ali Fuat 21 Ağustos 1919'da Karabekir'e karakolun verdiği talimatları dağıtmayacağını bildirdi. Yine de Karabekir, kural kitabının yanı sıra talimatların bazı lüzumlu maddelerinin ordu birimlerine dağıtıldığını söylüyor. Bu dağıtımı herhalde Şarki Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti yapmıştı. İstiklal Harbimiz sayfa 136-137. Bu arada İstanbul'da hem padişahın hem de 15 Temmuz'da Paris'ten eli boş dönen damat Ferit'in konumu iyice zayıflamıştı. Paris konferansına sunduğu muhtırada aralarında Güneydoğu Bulgaristan, Doğu Ege Adaları, Kuzey Mezopotamya ve Suriye'nin bulunduğu mütareke sınırları dışında kalan toprakları üzerinde de hak iddia etmiş ve Arabistan için Osmanlı denetimi altında özerklik istemişti. Bu istekler alayla karşılanmış ve Paris'te daha fazla kalmasına gerek olmadığı kendisine bildirilmişti. Ertesi gün tahtın veliahtı Prens Abdülmecid, padişaha gönderdiği dilekçeyle Anadolu'dan yükselen istekleri dikkate alarak bir milli birlik hükümetinin kurulmasını önerdi. Yıldız Sarayı'nda 8 Haziran'da yaşanan ve sabotaj olduğu söylentisi yayılan yangından dolayı korkuya düşen padişah bu kez iyice paniğe kapıldı. Ancak 21 Temmuz'da yeni bir hükümet kuran damat Ferit Paşa'nın tarafını tutmaktan vazgeçmedi. Bu kez milliyetçilere yakın oldukları bilinen Salih Paşa ve Ali Rıza Paşa adlı iki general de hükümete katılmıştı. Mustafa Kemal'in eski komutanı Ahmet İzzet Paşa da başlangıçta hükümete dahildi. Ama bir hafta sonra Erzurum Kongresi'nin liderlerini tutuklama emri verilince protesto olarak istifasını sundu. Dipnot: Akşin, Cilt 1 sayfa 399-402, 414-418-421, 436-437. İnal, sayfa 1994-1995. 30 Temmuz'da Erzurum Kongresi henüz sürerken Osmanlı hükümeti yeni bir parlamento seçimi yapmaya ilkece karar verdi. Dipnot Akşin, Cilt 1 sayfa 443. Damat Ferit Anadolu'daki milliyetçi subayları etkisiz bırakmayı umarak seçim hazırlıklarını elinden geldiğince uzatmaya çalıştı. Bu arada ülke içindeki askeri durum istikrar kazandı. Ve 18 Temmuz'da İtilaf Devletleri Yüksek Konseyi Yunan ve İtalyan işgalinin sınırlarını çizdi. Dipnot adı geçen eser sayfa 463. Yunan askerleri İzmir ve çevresinden kuzeyde Ayvalık, güneyde ise Menderes Nehri'ne kadar uzanan bölgede çizilen Milin hattının içinde kalacaktı. Yine de gerilla hareketleri sürüyordu.
Ayrım sonu.